Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Tarih Sohbetleri programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Sayın Aslan Balcı hocamız. Aslan Balcı hocamız özellikle İslam tarihi konusunda ve İslam ülkelerinin tarihleri konusunda çok uzman. Kitapları ve köşe yazılarıyla okuyucularını İslam ülkelerinin hem geçmiş hem de şu anki durumları hakkında geniş bir bilgilendirme yapıyor. Biz de bugün kendisiyle Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan geniş İslam alemi coğrafyasında bazı sorular soracağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocam. Nasılsınız? İyisiniz?
Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Allah size de kolaylık versin. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Ekibinizi tebrik ediyorum. Allah kolaylık versin.
Allah razı olsun hocam. Hocam öncelikle ben hani bugünlerde daha çok Mısır ve Suriye konusu gündemi teşkil ettiği için, gündemi işgal ettiği için arada kalan, göz ardı edilen Myanmar'dan yani Arakan'dan biraz bahsetmek istiyorum izninizle. Çünkü en az Mısır kadar, en az Suriye kadar orada da canımız yanıyor. Orada da kardeşlerimiz çok büyük bir fitne, zulüm ve zorluk altındalar. İzninizle hocam ilk sorumu Arakan Müslümanları hakkında sormak istiyorum.
Evet. Dediğiniz gibi yani şu anda İslam coğrafyası öyle bir durumda ki maalesef nereye bakalım, hangi Müslümanın derdiyle ilgilenelim derken Arakan'daki Müslümanları, Hint Yarımadası'nda olan Müslümanları unuttuk. Genellikle işte coğrafyamıza biraz da uzak olduğu için çok fazla belki gündemimizde değil ama biz Müslümanız, kardeşiz. Allah-u Teala bizi kardeş ilan etmiş. Dolayısıyla onun dertlerine ilgilenmek zorundayız. Şimdi Myanmar denilen bir ülke var. Bu öyle bir ülke ki ismi bile 4 defa 5 defa değişmiş olan bir ülke. İşte Myanmar, Birminya, İngilizler Burma demiş. En son Myanmar Birleşik Cumhuriyeti denilen bir devlet var. 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını tamamen aldıktan sonra bunun içerisinde yaşayan değişik ırklar var. Mesela bunlardan birisi de Arakan eyaletinde yaşayan Arakanlı Müslümanlar. Daha başka 3-4 tane daha eyalet var. Patay eyaletinde Şan Müslümanları var. Çin'den gelmiş olan bu Şan Müslümanlar. Bir kısmı Hindistan'dan gelmiş olan Mandalay eyaletinde yaşayan Mandalay Müslümanları var. Fakat buradaki esas en büyük problem Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlar. Bunlar ırk olarak Myanmar halkından farklı olan bir ırka sahip. Din olarak da zaten Müslüman. Bu bölgenin bir önemli bir jeopolitik bir özelliği var. Hemen Bengal Körfezi'ne yakın. Hemen yanında işte Bangladeş var.
Sahil şeridini kapsıyorlar.
Sahil şeridi var. İşin bir yönde nimet, bir yönde de fakirse çok büyük dezavantajı olan yer altı zenginliklerle dolu.
Doğru.
Petrolü var, altını var, doğalgazı var. Dolayısıyla esas Myanmar bölgesinde çok fazla şey yok. Petrol ve doğalgaz yok. Altın da yok. Daha çok oralar değişik. İşte maden, bakır var işte.
Değişik. Diğer yeraltı kaynakları.
Diğer yeraltı kaynakları. Yani yine değerli ama esas katma değeri olan ham maddeler bu bölgede. Dolayısıyla bu bölgeyi önceden beri bir şekilde kendi bünyesine almak istiyorlar. Ve askeri 1948'den sonra normalde ilk devlet kurulacağı zaman Müslümanlara eşit statü, onlara normal vatandaşlık hakkı verilmişti. Gayet güzel. Bunlar azınlık olduğu için normal azınlık Müslüman olarak orada devam edeceklerdi. O zamanki ırkçı kesim 1948 işte 52 yıllar arasında yapılacak olan anayasa komisyonunu basıyorlar. Oradaki insanları öldürüyorlar. Ondan sonra 1962'de askeri ihtilal oluyor. Askeri junta geldikten sonra Arakan tarafında yaşanan insanları vatandaş olarak kabul etmiyorlar. Bunlar diyorlar Bangladeş'ten gelmiş olan balıkçı, kaçakçı insanlardır. Biz gelmişler bu bölgeyi işgal etmişler. Fakat tarihine baktığımız zaman Arakan bölgesi 8. yüzyıldan beri kendilerine Vasili Krallığı denilen bir krallık var. Krallık orada uzun yıllar devam ediyor. Ve 15. yüzyıla geldiğimizde de bu krallık Müslüman oluyor.
1430'larda.
Evet. 1430'lardan ondan sonra aşağı yukarı 130 yıl boyunca İslam Krallığı olarak burası devam ediyor. Maşallah. Ama Bulgar Krallığı dediğim gibi 8. yüzyıla kadar dayanıyor.
Doğru.
Bunların Müslüman olduktan sonra paralarını değiştiriyorlar. Paraların üzerine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresini yazıyorlar. Ondan maşallah sonra Arap alfabelerini kullanıyorlar. İşte değişik tarihi eserler falan
oluşturuyorlar.
Dolayısıyla burada bir medeniyetleri var.
Doğru.
Ve içerisinde yaşayan Budist insanları da var. O Budist insanları da çok merhametli bir şekilde davranıyorlar.
Dinimizin gereğince
kardeşiz. Onun da ibadet etme hakkı vardı. O da insandır. Yaşama hakkı vardı diyerekten. Ona da yaşama hakkı tanıyorlar. Onlar Buda tapınağını kurarken Müslümana hiç ses çıkarmıyorlardı. Bu şekilde mutlu olacaksan büyü bu şekilde mutlu ol. Ta ki İngilizler bu bölgeye gelip hakim, tabi Hint Yarımadası olarak düşünüyorum. Tabii. İlk önce tabi Hindistan Yarımadası'na girdi. Daha sonra işte Bangladeş o zaman zaten Hindistan'a ait olan bir yerde. Ondan sonra Myanmar'a da sıçrıyor. Myanmar'a sıçradığı zaman Müslümanlar hiçbir zaman İngilizlere sıcak bakmadılar. Onlara hoş geldiniz demediler.
Sebebi yani neydi Sayın Hocam?
Yani bunların içerisinde tabi değişik sebepler var. Belki birisinde bizi de ilgilendiren sebeplerden birisi de aslında Osmanlı İmparatorluğu'na dayanıyor. O zamanki İngiliz yönetimi hep bütün kıtalarda Osmanlı İmparatorluğu halife toplumuyla savaştığı için bu halk oradaki Müslümanlar zaten Osmanlı'ya tabi olan bir milletti bunlar. Halifeyi kabul ediyorlardı. Halifeliğe karşı savaştıkları için İngilizler hiçbir zaman yıldızları barışmadı. Bu körfezden İngilizler kendi işte Hindistan Yarımadası'na, diğer bölgelere yiyecek ikmali yapmak isterken bu bölgede yapmak zorundaydı. Müslümanlar buna müsaade etmiyordu.
Sahil şeridi olduğu için.
Müslümanlar onların
geçiş yollarını konvoylarını
kapatıyordu. Onları taciz ediyordu. Öbür taraftan İngilizlere tabi dünyanın birçok yerine savaşa falan girmişler. Savaşçı insan topluyorlar. Bölgedeki Myanmar veyahut da o zamanki işte Arakan İslam Devleti'nde olan Budistler rahat bir şekilde İngilizlere gidip askerlik yaptılar. Para karşılığında veyahut da gönüllü olarak. Ama Müslümanlardan hiçbir kimse savaşa gitmedi. İngilizlere katılmadılar. Artı İngilizlere karşı savaş veriyorlardı. Dolayısıyla bunun kökeni birazcık da bizim Osmanlı'ya da bize de dayanıyor. Çünkü yani demin dediğimiz
bir
gibi.
Bir sebebi de aslında çok özür dilerim bölüyorum Sayın Hocam. Bizim 1912'de Balkan Savaşları sırasında Myanmar'dan, Arakan'dan kardeşlerimizin kendi ziynet eşyalarını satarak halifeliğe, Osmanlı'ya yardım etmesi de olabilir mi Sayın Hocam?
Tabii bu da var. Çok güzel bir konuya değindiniz. Bütün o Hint Yarımadası'na Hilafet Muhammed denilen Hilafet Hareketi adı altında bir örgütlenme yapılıyor. Türkiye'den bazı insanlar oraya gidiyorlar halife adına. Bunlardan birisi de işte Halide Edip Adı var. Çarşaf giymiş, ayetler okuyarak gidiyor halife adına paralar topluyor. Bu tabii ki Afganistan tarafından başlıyor. Büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Afganistan tarafından bahsediyor. Pakistan, Hindistan, İnterland, işte Keşmir'e dahil. Öbür tarafta Bangladeş ve Arakan'a kadar uzanan büyük bir coğrafyada Müslümanları, bunların hepsi zaten halifeye karşı son derece saygılı zaten kendi halifeleri ve artı ki Osmanlı'yı, Türkleri falan önceden beri çok seven insanlar.
Maşallah.
Yani Pakistan'a veyahut da o bölgeye gittiğin zaman şunu demen yeterli. Ben Türk'üm, Müslümanım dediğin zaman bütün kapılar sana
maşallah,
açılır.
Maşallah.
Hala bugünkü şartlarda
ne
bile
güzel,
yine böyle bir ismimiz, bir şeyimiz var. Bu bizim dedelerimizden kalan bir
Sultan dedi. Abdülhamit II. Han'dan kalan sanırım değil mi Sayın Hocam?
Yani ondan önce de tabii Sultan tabii. Abdülhamit Han Hazretleri tabii bu en büyük son zamanlarda büyük badireleri atlattığı
bugün de onu için bir yad etmiş olalım. 171. yaş günü bugün Sayın Sultan Abdülhamit Han'ın
cennet mekanı olsun.
İnşallah.
Yani düşün yani onların atmış olduğu tohumlar biz torunları oraya gittiğimizde bize kapıları açıyorlar.
Maşallah.
Bize çay ikram ediyorlar.
Maşallah.
Dolayısıyla oradaki o insanlar tabii önceden beri Hint Yarımadası'ndaki gerek Hintli insanlar gerekse oradaki yaşayan Müslüman genellikle fakir, ekonomik durumları olmayan insanlardı. Fakat öyle bir yürekleri, öyle bir inançları var ki.
Ümmet değil mi, sevgileri var.
Yani korkunç ümmet sevgileri var.
İnşallah.
Dünyanın bir yerinde bir şey olduğu zaman ilk önce hemen bakarsın o Müslümanlar kalkar, şey yaparlar, mitingler yaparlar.
Maddi destek
Müslümanları savunuyor. İşte o zamanki şartlarda da Halide Edip adı var, oraya gidiyor. Diyor ki biz İngilizlere karşı savaşıyoruz. İngilizler geliyor, işte payitahtı İstanbul'u işgal ediyorlar. Bize yardım lazım. Ve o zaman oradaki alime şöyle fetva çıkarıyor. Yani hilafet hareketine yardım etmek farzaindir.
Maşallah.
Evinde iki tencere varsa birisini satıp hilafet ordusuna yardım etmek zorundasın.
Maşallah.
Ben bizzat şahit olmuş oldum. Bir 98 yaşında bir amcayla, bir dedeyle karşılaşmıştım. Bu hilafet hareketinde bilfiil bulunmuş olan bir insan. Pakistan'da, Afganistan sınırında olan bir insandı. Gözleri kördü. Gittiğimizde bizi kucaklamıştı böyle. Osmanlı'nın halifenin
maşallah
torunu diye bizi şey yapmıştı ve bizzat kendi ağzına anlatmıştı. Yani biz zaten tarih vesikalara baktığımızda o fetvaları zaten inceledik, onları gördük. Fakat bizzat o dedemizin bize anlattığı, ev ev köy köy dolaşıp bazılarının verecek bir şeysi yok. O zaman şöyle diyorlar, benim verecek hiçbir şeyim yok ama ben size toplamak için yardımda bulunuyorum.
Maşallah, maşallah.
Yani hiçbir şey yapamayan bile o yardımları toplamak için oralara gitmiş, toplanmış olan yardımları toplayıp ondan sonra İstanbul'a gönderildi. Biliyorsunuz
maşallah
o paraların bir kısmı yerine ulaştı. Bir kısmı da Türkiye İş Bankası kurdu.
Evet.
İşte Arakan'daki Müslümanların bir kısmı da böyle.
Maşallah.
Ellerinde imkanları yoktu. Tencerelerini sattılar.
Maşallah.
İşte ineklerinin bir kısmını sattılar. Bize yardım ettiler.
Allah
şu anda
yolunda
orada en büyük etken bunları bir tabi vatandaş olarak kabul etmiyorlar.
Bu çok tehlikeli.
Çok tehlikeli bir şey. Yani düşünün siz şimdi Yusuf Bey olarak varsınız ama aslında yoksunuz. Bir kimliğiniz yok. Yani ehliyet alamazsınız.
Tahta evlerde yaşıyorlar.
Tahta evde hadi eve yine eyvallah. Yine bir şey var.
O ama evde yanarsa 6 yıl hapis cezası var Sayın Hocam.
O evi tabi yani o yasakların içerisinden birisi de Müslümanın ev yapma
tabii
hakkı yoktur.
Tabi.
İzin aldın, ev yapacaksan tahta evden yapmak zorundasın.
Doğru.
Ve tahta evde sana ait değildir, devlete aittir.
Doğru.
Ve o eve bir problem geldiği zaman 6 yıl hapis cezası var.
Telefon iletişimi yasak.
İnternet yasak, telefon, Müslümanların telefon kullanması yasak. Ondan sonra ezan okumak yasak, yani dışarı sesli olarak. Cami yapmak yasak, okula gitmek yasak. Eğitim falan kesinlikle yasaklı.
Sadece dini eğitim zaten yasak.
Dini eğitim zaten yasak. Ancak işte kaçak yollarla eğitim yapılıyor. Orada mesela öldürülüyor insanlar. Polisler işe geliniyor, rapor tutturuluyor. Diyor ki burada kimse yok ki. Ya işte ceset burada, bak işte kaç tane insan vardı. Öldü gitti, yakıldı bunlar. Ama bunlar şey değil ki. Bunlar
kayıtlı değil.
Kayıtlı böyle bir insan yok. Ne ölüsü kayıtlı, ne dirisi kayıtlı.
Ne kadar büyük vicdan.
Dolayısıyla orada korkunç bir problem var. İkinci problem maalesef burada dediğim gibi çok büyük petrol ve gaz var. Bu petrol ve gazın olmuş olduğu yerden 120 kilometre uzunluğunda bir boru hattı döşediler. Bunu Çin'e satıyorlar.
Hmm.
Bu petrol ve doğalgazı da kendi üzerine alan Tenshein denilen, şu andaki devlet başkanı olan, Cunta'nın başı olan bir insan bunu bizzat kendi mülküne almış. Gazın çıkmış olduğu yer ve hattın geçeceği bölgeler hep Müslüman bölgelerinde olduğu için bunların yaptığı şey şu: bu bölge üzerinde Müslümanların hepsini katledeceğiz. Hem benim petrol boru hattıma zarar vermesin, hem de bu topraklar bizim diye kimse iddia etmesin.
Kesinlikle.
Ve bu maalesef korkunç bir şekilde devam ediyor. Bu hala yani 1962 yılından beri devam etti. Fakat son bir 6-7 senedir daha da ayyuka çıktı. Bu ayyuka çıkmasının sebeplerinden birisi de artık bu Tenshein, junta yönetimi çok fazla artık dayanamıyor. İçeride de kendi Budistlerinden isyan edenler de oluyor. Demokratik seçimlere, sözle tırnak içerisinde, demokratik seçimlere gittiler. Bunların bir kısmı sivil halktan parlamentoya giren oldu. 2014'te tekrar genel seçim yapılacak ve seçim sandıkları yenilenecek. Dolayısıyla Müslüman bölgesinde olan insanlar da her ne kadar vatandaş kimlik kartları olmasa da ama oranın yerlisi olduğunu ispat edeceklerinden dolayı sandıklara yazılacaklar. Yazılmasın diye hem seçimlerde bu bölge, çünkü demokratik seçim olup parlamentoya girilirse, rejim artık demokrasiye doğru gidiyse kolay kolay şey yapılamayacak.
Katliam yapılamayacak.
Katliam yapılamayacak. Onun için başlangıçta bunları yok edelim. Artı oradaki madenler bize ait olsun ve yalan yanlış duyumlarla bir haber yayıyorlar. İşte Müslümanlar iki tane Budist'e işte tecavüz ettiler ve öldürdüler. Hadi hepsi kalkıyor falan. Bütün Müslümanları, camilerini, evlerini, yurtlarını hepsini yakıyorlar. Yani bunlar kaçanlar işte bir kısmı Bangladeş'e geliyor. Biz Myanmar'a da Bangladeş tarafından girmiştik. Oradaki mültecilere gittik, görüştük. Yani mesela bir bacımızla konuştuk. Yani kendisini ifade edemiyor. Dumura uğramış. 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmışlar. Kocasını eve gelmişler. Kocasını gözünün önünde öldürmüşler. Kızını kaçırmışlar. Bunu da yani kocasını kurtarayım, kızımı kurtarayım derken askerin dipçiyle bunu da orada bayıltmışlar. Öldü diye bırakıp gitmişler. Sonra evini falan yakmışlar ama ölmemiş. İşte kaçarak bir şekilde Bangladeş'e gelmiş. Artık gözünde yaş kalmadı.
Yazık.
Burada o genç kızları kaçırıyorlar. Bunları seks kölesi olarak kullanıyorlar. İşte Tayland'a, Çin'e, Uzak Doğu Asya ülkelerine bunları satıyorlar. Erkek çocuklarını organ mafyasına satıyorlar. Genellikle mesela Türkiye'de de bazen duyulur. Yani işte böbrek, şunlar bunlar falan. Hindistan'a falan gidelim.
Ne kadar vicdansızlar yani.
Oradaki o küçücük çocukların, o bizim çocuklarımızı, o kardeşlerimizi, evlatlarımızı canlı canlı organlarını kesiyorlar, satıyorlar.
Yazık, günah.
Ve buna uluslararası toplum sessiz kalıyor. Yani orada olan zulüm, yani bugün Avrupa'nın, Latin Amerika'nın...
Çok özür dileyerek bölüyorum. Yani uluslararası toplum zaten artık bir ses çıkarmasını beklemeyip de biz şunu istemeli değil miyiz? Biz artık Müslüman devletler olarak bir birlik olalım. Değil mi? Hani Allah ayetleri ne diyor? Müslümanlar ancak kardeştirler diyor. O zaman kardeşlerimize sahip çıkalım. Yani hani bizim artık Müslümanlar olarak bir toparlanma, bir birlik olma zamanımız gelmedi mi Sayın Hocam?
Geçti bile. Yani biz bugün dünyada maalesef başı olmayan, bir birlikteliği olmayan ve en şerefli bir peygamberin ümmeti olarak
inşallah
ve son dinin temsilcileri olarak
inşallah
yani ve bizim dinimiz bize birliği, demin dediğim değil gibi mi? Birliği emreden bir din. Birlikten, beraberlikten biz yanayız. Yani diğer dinler, onlara çok fazla birlik, beraberlikte falan yoktur yani.
Tabii.
Genellikle işte bir konsülün kendi etrafında, biz öyle yoktur. Bizde halife vardır, İttihat-ı İslam vardır, İslam
maşallah,
birliği vardır.
Maşallah.
Yani bu olması gerekir. Ama maalesef biz, işte demin konuştuk, Abdülhamid Han Hazretleri.
Doğru.
Biz, yani elhamdülillah bu millet olarak, ümmetin bayraktarlığını yapmışız.
Maşallah. Ki o yüzden bizi çok seviyorlar, Hindistan'da anlattığınız
yani,
gibi.
Yani tam yoksa niye sevsin yani bizi yani? Coğrafya olarak, ırk olarak hiçbir birlikteliğimiz yok. Tenimiz birbirine uymuyor. Niye sevsin bizi? Sadece din kardeşliğinden dolayı ve maşallah bu dine biz hizmet ettiğimizden dolayı.
Bizi çok
dolayı
seviyorlar, saygı duyuyorlar.
Korkunç, korkunç bir saygı duyuyorlar. Yani mesela biz yani Pakistan'dayken otostop yapardık. İşte ilk önce selamun aleyküm, ben Türk'üm, atıyorum biz işte bu bölgedeyiz. Tam tersine başka bir bölgeye gideceğiz. Adam arabasını çevirir,
maşallah,
bizi oradan alır, oraya bırakır.
Maşallah.
Bu kadar bir sevgi, maşallah, saygı var. Yani bu sadece mesela Dışişleri Bakanlığı'na bir yere gitmiştik. Masanın üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ben gördüm.
O kadar seviyorlar bizi.
Ve adama dedim ki kim bu dedim. Sence kim olabilir dedim. Ben tanıyorum da. Seninle ne alakası var? Sizin lideriniz bizim liderimizdir. Yani Pakistan'ın kurucusu Kadı Azam'dır.
Evet.
Türkiye'deki yani halk değil de entelektüel kesime bile sorsak belki %70'i falan bilmez Kadı Azam kimdir. Pakistan'daki o insanlar bizim her şeyimizi biliyor. Bizi her yakından takip ediyor. Hint Müslümanları bu kadar bize.
O kadar hilafetten dolayı bizi bu kadar seviyorlar.
Hilafetten dolayı. İslam'a hizmetlerimizden maşallah dolayı bizi bu kadar severler. Maalesef Arakan'daki kardeşlerimize, yani biz tabii Türkiye olarak çeşitli kuruluşlar, şu anda devlet olarak da bir yardımlar yapılıyor. Fakat bir de şunu anlatayım. Bizim orada aslında yine dedelerimiz orada. İngiliz savaşı zamanında bizim dedelerimiz esir alıyor İngilizler. Bunları götürüyorlar Myanmar'a. O zaman kaldı Burma. Burma'yı esir olarak götürüyor İngilizler.
Bilmiyordum bunu hiç hocam.
Evet. Bizim orada şu anda şehitliğimiz var.
Maşallah.
Biz o şehitliğin yapılması için çok uğraştık. Elhamdülillah şu anda yapılıyor.
Maşallah.
Şu anda biz istedik orada biz şey de olalım, danışman olarak bulunalım. Fakat resmi olarak bir görevimiz yok ama yazdığımız, çizdiğimiz,
verdiğimiz bilgiler. Oku yerini buluyor, konu yerini
buluyor. Önemli olan bizim olmamız gerekli. Orada o dedelerimiz tabi esir, zor şartlar altında yaşıyor ve Budist, müşrik bir topluma gidiyorsun. Sen Müslüman olarak hem İngiliz zulmü hem Budistlerin zulmü. Orada yemek yiyemezler, zavallılar. Ondan sonra hayattan ibadetlerini yapamıyorlar. Bir kısmı tabi bir şekilde ölüyor. Bir kısmı işte işkenceyle orada öldürülüyor. Ondan sonra orada tren yolu. O zaman tren falan yok şeyde. Myanmar'da İngilizler bizim dedelerimize oradaki bataklıkların ortasında tren yolu yaptırıyorlar. Ve o tren yolu yapılırken bizim dedelerimizin çoğu bir kısmı da şehit oluyordu. Ve öyle bir şey ki bu esirler yakalanıyor. İngilizler bunları nereye götürdüğünü bizim Osmanlı da bilmiyor. Tabi Osmanlı o zaman her yerden savaşa girmiş. Bilgi çok fazla yok. Daha sonra oradan bir şekilde birisi mektuplar işte gönderiyor. Türkiye'ye ulaşıyor.
Haber
işte
gönderiyor.
Biz falan yerdeyiz diye. İşte daha sonra gezginler oralara gidiyor. Müslümanlar mezarları falan, Müslüman mezarlığı vardı işte, yazıyor işte Hacı Osman bilmem kim, kim tarihinden, hangi taraftan gelmiş. Halepli Müslümanlar orada var tabi o zaman. Osmanlı olarak geçiyor bunlar. Şu anda onların iki tane mezarlık orada yaptırılıyor.
Maşallah.
Ahmet Davutoğlu sağ olsun. O
Allah razı olsun kendisinden.
Allah razı olsun. Şu anda bu da hem de nereden yapıldı biliyor musunuz? Devlet herhalde bunu açıkladı ama yani şu paralı askerlik mevzu vardı. Oradan toplanan paraların bir kısmı orada dedelerimizin şehitliği yapılıyor.
Maşallah ne güzel. Allah gani gani bereket versin inşallah. Evet. Hocam bir diğer soruma izninizle geçmek istiyorum. Bugün dünyada Müslüman bölgelerinde, Müslümanların yaşadığı yerlerde çok büyük katliamlar var. Bugün bakıyoruz Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da ve diğer bölgelerde, Filistin'de birçok yerde hep katliamlar var. Acaba bunun sebebi, hani kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor ayette, inkar edenler birbirlerinin velileridirler. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk oluyor diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Acaba bu fitne ve bozgunculuğun sebebi ayetin hükmü uygulanmadığı için, Müslümanlar birlik olmadığı için olabilir mi Sayın Hocam?
Yani sorunun cevabı zaten içinde belli. Evet, gerçekten öyle. Müslümanlar birlik olmadığı için, Müslümanlar şu anda hakikaten garip, öksüz, yetim, sahipsiz oldukları için ve bir birlik olmadığı için, Müslümanların hakkını savunacak bir devlet, bir büyüklerimiz olmadığı için maalesef bu emperyalistler bizim hayatımızı, canımızı bize mahvediyorlar. Bu bir de işin şöyle bir garip tarafı, genelde refah toplumu olan, yani yeraltı zenginliklerle dolu, zenginliği olan ülkeler hep İslam ülkelerinde, hepsi değil yani bir kısmı İslam ülkelerinde olduğu için bunlar hem ekonomik olarak bizi sömürüyorlar ama bu sömürülerini belli etmemek için de habire aramızda işte fitneler sokuyorlar. Ondan sonra kendi aramızda, yani ilk önce fitneyi sokuyor, ondan sonra zaten kendi aramızda birbirimizi bizi öldürerekten devam edip gidiyor. Oysa bize Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne güzel buyuruyor, siz kardeşsiniz, birbirinizi öldürmeyiz. Bırak birbirinizi, insanlara haksız yere öldürmeyeceksin.
Başka bir ayette de Yüce Rabbimiz kovulun şeytanına Allah'a sınırım, çekişip tartışmayın, yılgınlaşırsınız, gücünüz gider diyor. Ay, hüküm çok net, çekişip tartışmamak bizim üzerimizde hükümken, bugün bakıyoruz, değil mi? Müslüman bir ülkede yaşıyoruz burada. Bir grup, bir grupla görüşmüyor. O onun yemeğine gitmiyor. O onun sohbetine katılmıyor. O onu sevmiyor. Biz daha kendi içimizde, değil mi? Daha gruplar kendi içinde birlikteyken iddialı İslam mı nasıl kurarız? Yani bu, Allah yani çok açık söylüyor, birlik olun diye emrediyor. O yüzden bütün kardeşlerimizin bunu istemesi gerekmez mi?
Mutlaka, yani bu bir nevi, nasıl biz bir hava teneffüs etmek bizim için bir elzemse, ihtiyaçsa, İttihat-ı İslam birliği bizim için o kadar işte. Burada ancak adaleti sağlayabilecek olan Müslümanlardır. Müslüman sadece Müslümana değil, Müslüman olmayana karşı da adil olmak zorundadır.
Tabii.
Bu çünkü bizim dinimizin bir emri. Yani şahıs olarak, ben Aslan Balcı olarak belki kendim nefsime uyaraktan
hata yapabilirim.
Hata yapabilirim. Ama
dinde...
Dinim bana bunu engeller.
Dinde zaten çünkü beraber, Allah ayette buyuruyor, dinde zorlama yoktur diyor.
Hem zorlama yoktur, artı diğerine karşı saygı vardır.
Kesinlikle.
Onun mabetine karşı bir şey yapamazsın. O inanca karşı bir şey yapamazsın.
Eman isteyene eman verirsin.
Eman verirsin. Hristiyan olarak yaşamak zorundadır. Allah-u Teala isteseydi onunla Müslüman yapar. Hatta bizi meleke gibi yapardı. Secde yapın. Onu yapardık. Ama Allah-u Teala bize irade vermiş. Hakkı, doğruyu, kötüyü bize göstermiş. İster inan, ister inanma. Yani biz Müslüman olarak tebliğ etmek zorundayız.
İnşallah.
Doğruyu anlatmak zorundayız.
İyiliği emredip kötülükten sakınacağız.
Emri bin maruf, ne yani ki bunu yapacağız. Bu zaten üzerimize farz. Ama bunu elimize silah alarak, yok şunu yapacağız. İnanma, bir insanın inanma hürriyeti kadar inanmama hürriyeti de vardır.
O zaman çok özür dileyerek bölüyorum Sayın Hocam. Üzerine bomba bağlayan veya giden insanları öldüren insanların hiçbir şekilde İslam'la alakaları yok değil mi Sayın Hocam?
Yani bizim bildiğimiz eğer din, ki bu din doğru
İslam
bir dindir.
Dini,
İslam
inşallah.
Dinidir. Kitabımız Kur'an'dır elhamdülillah. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Bundan sonra peygamber de gelmeyecektir.
Elhamdülillah.
Ve bunun dedikleri hepsi de Kur'an ve Kur'an'a uygundur. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki sen kendi nefsinden bir şey söylemesin. Her şey Allah'tan.
Tabii inşallah. Maşallah.
Dolayısıyla onun demiş olduğu hadislerde bir nevi Allah'ın hükmü olduğuna göre bu hükümlerde kendini öldür, git insanları patlat. Şunu, böyle bir din yok. Bizim kurallarımız Kur'an'da ve sünnette yazılıdır.
İnşallah.
Tabiata zarar veremeyiz. Ağaçları kesemezsin. Düşünebiliyor musun? Hayvanlara zarar veremezsin. Hangi dinde var bu? Hangi savaş esnasında? Kim bunu atar? Kim bunu kuralı dinler? İbadethanelere, yaşlılara, çocuklara, eli silah tutmayan insanlara karşı biz savaşamayız. Onlara ancak saygı gösterebiliriz.
Tabii.
Onlara ancak yardım edebiliriz. Yani esir olarak alırsın, o ayrı bir olay.
Ama koruyup kollarsın.
Esirin bile hakkı vardır. Tabii. Ona kesinlikle şey yapamazsın. Ve maalesef bunun, evet belki bu icraatı yapanlar Müslümanlar belki olabilir ama bunun background'una, arka tarafına baktığımızda çoğusunun Müslüman olmadığı, müşteşriklerden, ajanlardan olduğunu falan görebiliyoruz. Yani. Çünkü dediğim gibi İslam'ın özünde, Kur'an'da, sünnetinde bizde böyle bir emir yok.
İnşallah. Hocam demin Beşer Esad'dan bahsetmiştiniz. İzninizle bir diğer sorumda birazcık da ondan bahsetmek istiyorum. Bugün Suriye'de, bugün Mısır'da veya diğer Arap ülkelerinde yaşanan bu olaylar, bir Arap Baharı var. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Bu Arap Baharı acaba bu diktatörlerden kurtulup da gerçek İslam'ı yaşamamıza vesile olabilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın
evet,
Hocam?
Evet, yani Arap Baharı tabii ki bir zulmün sonucunda ortaya çıktı. Nasıl Firavun'u düşünecek olursa, Firavun korkunç zulümleri artınca Allah-u Teala Hazreti Musa'yı gönderdi. Yani bu Arap ülkelerinde de Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra orada emperyalist ülkeler kendilerine uydu olabilecek ülkeler, aileler, aşiretler buldu. Onları devlet haline getirdiler. Ve bunların hepsinin temel özelliği kendi halkına düşman, emperyalistlere dost. Oğlu geliyor Hafız Esad. O zaman tabi ordunun içerisinde bu tip insanlar ne hikmetse kendilerini de çok güzel saklayabiliyorlar. Güzel böyle
kamufle ediyorlar.
PR
doğru diyelim, çalışmalarıyla.
Çalışmalarıyla falan. Bir şekilde arkadaşlar sünni arkadaşlarıyla birlikte ihtilal yapıyor. Ve ihtilal yaptıktan sonra ilk iş sünni arkadaşlarını idam ettiriyor. Onların hepsini öldürülüyor. Ondan sonra orada bir nevi Alevi Nusayri bir devleti
doğru
kuruluyor. Ve sözde işte sosyalist oluyor. Zaten inanışı zaten zayıf. Onu o zamanki Sovyetler Birliği'ne dayanıyor.
Desteğini alıyor.
İşte Baas Partisi
kuruluyor.
Michel Eflak tarafından kuruluyor. Onu şey yapıyor. Irak'ta Saddam Hüseyin gibi bir kuklayı getiriyorlar. Bu tarafta da Hafız Esad. Her ikisi de Sovyetler Birliği'nden silah alıyor. Kendi halkını öldürüyor. yabancılara karşı çok merhametli, kendi halkına karşı
çok zalim,
çok zalim olan insanlar. Ve en küçük başını kaldıran bir insanı ve bunların zalimliği öyle bir şey ki, şimdi normalde demokratik bir ülkede veyahut da yarı demokratik olan eski Sovyetler Birliği'nde bile bir hata yapan insanı kendisini alır, onu bir şekilde artık yok ederler. Asit tahtarlı falan, kemikleri memikleri yok ederler falan. Burada öyle değil. Burada yani köleler efendilerini bile geçmişler. Bir kötülük yapan bir insan, yani kötülük de onlara göre kötülük. Diyelim ki ben bir devlete karşı suç işledim. Beni alıyor, beni, ailemi, çocuğumu, amcamı, babamı, dedemi hepsini götürüyorlar. Dolayısıyla diğerlerine ibret olsun. Bak şey yaparsan bütün ailen gider. Hmm. Çünkü İslam toplumunda bizim orta doğu coğrafyasına biz aileye yani Hristiyanı, Müslümanı, Yahudisi veyahut da değişik dinlerdeki sahibi kim varsa bu toplum olarak biz aileye çok önem veren insanız. Akrabalara önem veren insanız. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Bütün aileyi falan yok etmeye çalışıyor. Doğru. Karşı tarafa bu kez şey veriyor. Bak bir daha bir şey yaparsan bütün ailen gider. Yani böyle bir zulüm dünyada yok yani. Dediğim gibi efendileri bile, Sovyetler Birliği'nde bile böyle zulüm yapılmıyordu. Çok ama iyi. Şu anda bakıyorsun işte babası öldü. Hamaya o zamanki şartlarda işte katliam yapmıştı. Ve o katliamda tabii bunlar aynı zamanda çok düşkerçi. Kardeşi Rıfat'a yaptırtmıştı. Çünkü kardeşi Rıfat'ı babasının yerine, Hafız Esat'ın yerine geçmek istiyordu.
Evet.
Katliamı ona yaptırttı. Bir kez uluslararası mahkemede bak suçlu bu adam. O öldü. Dünya Bekir dedi kurtuldu. İşte bu oğlu geldi. Çıktı. Öbür oğlu gelecekti. Başka bir oğlu. O bir yarışta ölüyor. O çok da zalim, kaddar. Tam evet. Babası gibi bir adamdı. Buradan iş çıkmaz diye bunu okutmuşlardı. Sözde Avrupa işte görmüş. Hakikaten işte şeye geldiği zaman, yönetime geldiği zaman birazcık hak verdi. Nedir hak? Telefonla konuşma hakkın oldu. Tabii telefonu yine istihbarat dinliyor ama hiç olmazsa birisiyle konuşabiliyorsun. İşte birazcık daha özgürlük falan şey geldi. Yani buradan herkes ümitliydi şey değişecek diye. Fakat öyle bir kötü yapıları var ki yani değişmek istese bile değişme imkanı vermediler.
Evet.
Orada Müslümanları katlediyorlar ve işte en son gördüğün işte kimyasal kullandı. Ki kimyasal kullanmasa bile şu anda 120-130 bin insanı katlettiler. Yani kimyasal, evet.
Kimyasal hocam ben anlamıyorum ki kimyasal kullanmadın da öteki konvansiyonel silahlarla zaten binler, yüz binleri katlediyorsun.
Zaten katlediyorsun.
Varil yani. Bombası atıyor, bir kere de 100 kişiyi öldürmüş oluyor. Zaten ne farkı kalıyor? Yani
hani binlerce yaralı. Şu anda en az 3-4 milyon insan mülteci olarak insan yurt dışına çıkmış.
Doğru.
Yine Türkiye'ye gelenler çok rahat bir şekilde temiz, yani o şartlar altında temiz, nezih bir ortamda duruyor. Peki şeye baktığımızda, Zateli kampına baktığımızda Ürdün'de.
Ürdün sınırına, evet.
Yani bir felaket. Yani aynı felaketi biz işte Arakan'daki Müslümanlar için görüyoruz. Derme çatma çadırlarda, o sıcakta, o soğukta, o yağmurda. Sığınacakları bir yer yok. Yiyecekleri bir şeyleri yok. Yani Allah yardımcıları olsun tabii.
İnşallah.
Bunların hepsi deminki konuya gelecek olsak yine biz İttihat-ı İslam'ımız olmuş olsaydı biz bu tip durumlara dur diyebilecek kapasitede şeylerimiz olurdu.
Değil mi?
Şu anda yaptırım gücümüz Mısır'da da bir şey yapamıyoruz. Mısır'da adam sabah namazına gidiyor, namaz kılıyor. Elinde taş bile yok.
Namaz kılıyor
namaz
adam.
Namaz kılıyor adam, namaz kılıyor. Ve aynı belki kurşunu sıkan adam da belki de namaz kılmış.
Çok yüksek ihtimal. Çünkü halkın zaten %99'u Müslüman.
O da belki de namazını kılmış. Ama kafasını kiralık verdiği için ve hatta Firavun'un namaz kılan askerleri olduğu için sen namaz kılman o zaman sana bir şey fayda vermez.
Tabii, elbette.
Sen Firavun'a askerlik yapıyorsun.
Elbette.
Oradaki kardeşlerini katlediyorsun. Şimdi maalesef İttihat-ı İslam olmadığı için biz bunlara dur diyebilecek pek kimse yok. Burada tabi bazı alimlerimiz çıkıyor, fetvalar veriyor şu bu ama maalesef bunların fetvalarını dinleyecek.
Geçersiz sayılır hocam.
Geçersiz çünkü niye? Bir alimin eline gücü yoktur. Sözü vardır. Onun için dinlersin, dinlersin. Ama bir güç, bir birliğimiz, bir birlikteliğimiz olmuş olsa, tabi İslam Kalkınma Teşkilatı var ama Ya yani onun zaten bir işe yaramadığını,
etkisiz,
etkisiz bir şey olduğunu zaten herkes biliyor.
Doğru söylüyorsunuz. Evet. Konuyu o kadar güzel anlattınız ki ben soruyu sormak için araya giremedim Sayın Hocam. Mısır konusunda hocam, şimdi Ağustos ayında yaşanan olaylarda Müslüman kardeşler daha bir sene dolmamışken iktidardan indirildiler. Zorla indirildiler ve radikalizm suçlamasıyla, ki radikalizme çok karşı oldukları da biliniyordu. Hocam, Mısır tarihinde önemli bir yer kapsayan, önemli bir rol oynayan Müslüman kardeşlerin tarihinden bize biraz bahsedebilir misiniz?
Evet. Tabii ki Müslüman kardeşler hilafet toplumu yok olduktan sonra, Osmanlı yok olduktan sonra İslam coğrafyası tamamen darmadağın oldu. Biliyorsun artık emperyalistler her tarafı darmadağın etti. Müslümanları yok ettiler. Halife yok. Müslümanların bir başı yok. Hasan el-Benna 1926'da çıkıyor. Bu normalde bir okul öğretmeni. Normal bir öğretmen. Ama tabii İslam'ın dini bilen birisi. Çıkıyor, diyor ki bir şeyler yapmak lazım. İşte şimdiki dediğimiz gibi İttihat-ı İslam, İslam birliğini, İslam kardeşliğini, Müslümanları toparlayıcı bir şeyler yapmak lazım. Nedir? Belli başlı kaideler yapalım. Biz de ihlasımız olsun, akidemiz olsun. Ondan sonra teröre bulaşmadan emri bil maruf ve neye anı münkeri.
Maşallah.
Yani
Allah yolunda
Allah
mücadele
yolunda
edelim.
İslam'ı yaşayalım, yaşatalım, Müslümanların birliğini koruyalım.
Maşallah, ne güzel.
Bu konuda çıkıyor, konuşmalar yapıyor. Tabii Müslümanlıklar nedir? Zulme rıza yoktur.
İnşallah.
Zalimi yanına yaralamasın, zulmü destekleyemesin.
İnşallah.
Emperyalistlere gel büyür, işte gel beni sömür diyemezsin. O zaman tabii yine orada kim var? İngiltere var. İngiltere'ye karşı halk tabii, çünkü bunlar sömürgecidir. Müslüman bir insan sömürge altında yaşayamaz, esaret altında yaşayamaz. Çünkü özgürlük Müslümanlığın şiarıdır.
İnşallah.
Hatta İslami kuralların bazıları, esaret altında yaşadığın zaman o kuralları yerine getiremiyorsun.
Tabii
onun için
ki
Müslüman %100 bağımsız, özgür olmak zorundadır.
İnşallah.
Bu bizim dinimizin emri.
İnşallah.
Hasan el-Benna bu konuda çalışmalar yapıyor. Tabii onun sonra orada şehit ediliyor. Onun devamında gelen insanlar ve hiçbir zaman Hasan el-Benna ta 1926'dan beri dediği şey, şiddete başvurmayacaksınız.
Hiçbir zaman şiddet istemiyoruz. Hep radikalizme karşıyız.
Hep radikalizme karşı. Çünkü bizim dinimiz rahmet peygamberidir.
İnşallah.
Yani bir hemen gelip terör şubu falan yapan bir peygamber değil. Biz Kur'an ve sünnete uyacağız diyerekten ve bugün o zaman o temelleri atıldı. Müslümanlar tabi bunları okuyaraktan, bu tabii ki kimin işine gelmedi? Müslümanlar için güzel bir, hem ahlakı boyutu var, hem dini boyutu var. Güzel bir şey. Fakat emperyalistlerin işine gelmiyor. Orayı sömürmüyorlar. Onun için bunları hem Arap ülkeleri için hem de emperyalistler için çok büyük tehlike olarak görmeye başladı. Çünkü bu şekilde giderse, yani soft power dediğimiz şekilde devam ederse, bunun karşısına top tüfekle falan duramayacak. O zaman biz bu insanı radikalmiş gibi, tehlikeliymiş gibi yayalım. Hem Arap ülkelerine yayılmasın, İslam ülkelerine yayılmasın. Çünkü buna tehlikeli. Kur'an'ın ve sünnetin özünü anlatan insanlar. Ve tarih boyu Mısır'da hep bunları yasaklamışlardır, düşman olarak göstermişlerdir. Süveyş kanalını orada geçmesi için bunlar tabii Süveyş kanalının olmamasını istiyor. Çünkü orada kazanan kim? Katma değer alan İngilizler. Mısırlara bir şey yoktu. Dolayısıyla o zamandan beri bunlar hep düşman olarak gösterdi. İşte en son yapılan demokratik seçimlerde halk bunları seçti. Demokrasi bu.
Doğru.
Yani dağdaki çobanın oyuyla, işte profesörün oyuyla bir oluyor demokrasi. Kuralları da siz koydunuz.
Doğru.
O kurallara göre oynadılar, seçime girdi, kazandılar. Ve Mursi şunu da yaptı. Sadece iktidarı kendi elinde almadı.
Paylaştırdı.
Paylaştırdı. Yanındaki liberallere, demokratlara,
askerlere,
askerlere hepsine bir ulfe verdi. Buna rağmen İhvan, yani Mursi ve ekibi orada başarılı olmaya başladı. Çünkü ne yaptılar? En azından hırsızlığın yarısını kestiler.
Doğru.
Mesela Süveyş kanalından şimdiye kadar 25 kuruş para kazanmayan Mısır, bir yıllık zarfında 3-4 milyar para kazanmaya başladı. Çünkü oradan geçen gemilere biraz para almaya başladı. Ondan sonra tarım toplumuna gitmeye başladı.
Değil mi?
Halk orada çok fakir. Düşünebiliyor musun? Ekonominin %60'ı ordunun elinde.
Çok korkunç. Ve ya böyle bir sistemde zaten insanlar kıtlık yaşanır.
Kıtlık yaşar. Ve yargı kimin elinde? Yargı tamamıyla bir ailenin içerisinde. Diyelim ki siz burada bir yargıçsınız. Kendi ailemden 10 kişiyi atama yetkisine sahipsin. Sen 10 kişiyi atıyorsun. 10 kişiden birisi de benim. Ben de 10 kişiyi atıyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Bizim aşiret...
100 kişilik bir aşiret yargıçları
bütün aile,
oluşuyor.
Devlet kontrolü bizim elimizde.
Zaten orada adalet olmaz ki.
Adalet olur mu burada? Yani Bursa orada başarıya gidiyordu. Bunun başarısından ilk önce Araplar en çok korktu. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri korktu.
Ki kendi rejimleri yıkılacağını düşünüyorlar.
Kendi rejimleri yıkılacak diye. Zaten
en yakın tehlike
bir de
kendileri için.
Türkiye boyutu var. Türkiye'de de bir hükümet var. 10 yıldır başarı üzerine başarı elde ediyor.
Örnek modeli olarak.
Örnek model olarak. Bir de Mursi burada olursa. Çünkü yani
çünkü
diğer
Mursi
Arap ülkeleri...
Sayın Başbakanımızın ilişkisi de yakındı.
İlişkisi de
destekliyordu.
Artı yani ben bizzat biliyorum. Bizim Türkiye'den oraya bir sürü danışmanlar gitti. Atıyorum sulamacılığı şöyle yapın, tarımı böyle yapın, işte turizmi şöyle olsun. Yani bizim her ne kadar olsa bir devlet geleneğimiz var. Çoğunla bir
tabii.
Bir insanlarımız var. Oraya bir bilgi falan...
Müslümanlar kardeştir ayetinin hükmü gereği de yardım ettik kardeşlerimize.
Yardım ediyorlardı. Ve baktılar ki bu çok tehlikeli. Bir taraftan Türkiye, yani büyük ülke olarak, bir taraftan Mısır, İslam ve Arap coğrafyasında önemli olan bir nokta. Bunların ikisinin başarılı olması...
Türkiye'nin bir liderliğinde bir grubun oluşmasına gidecekti.
Türkiye'nin demek dedim belki İttihat-ı İslam işte olacak
tabii.
Falan. Bu onlar için çok büyük tehlikeli.
Doğru.
O zaman halk da diyecek bak onlar başarılı oluyor. Bize hala bu kadar petrolümüz olmasına rağmen derma çatma yerlerde yaşıyor. Yolumuz yok. Libya'ya baktığın zaman sanki yani bizim köy yolları ondan belki daha iyi.
Çok doğru.
5-6 milyonluk bir ülke ve günlük petrol geliri 780 milyon dolar olan bir ülkede yolların böyle mi olur? Evlerin böyle rezil mi olur? Su şebeken ne olmaz?
Bu kadar mı aksak olur?
Bu kadar mı aksaklık olur? Şimdi bunları gören insanlar ister istemez tabii ki diyecek ki
biz de onlar gibi olalım, demokrasiye
geçelim.
Demokrasiye
geçelim. Krallık kalksın.
Bunu, bu da baştakilerin içine gelmeyecek.
Bu da zaten onlar neyle gelmiş? Katillikle gelmişler. Onların tek şeyi Osmanlı'ya ihanet ettikleri için o koltuklara oturmuşlardır. Dolayısıyla bu toprağı zaten Ali Suud diyor. Suudi Arabistan. Yani devletin adını bile kendi aşireti üzerine kurmuş olan.
Değil mi?
Bir de Ürdün diye bir devlet bir şey yoktu.
Doğru. Hocam izninizle bir diğer sorumuza geçmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülen mazlum çocukların görüntüleri hafızamıza kazındı. Çok büyük bir reaksiyona sebep oldu. Sayın Başbakanımız başta olmak üzere tüm ülke, hükümet büyük bir reaksiyon gösterdi oraya karşı, olaylara karşı. Hocam bu vesileyle ben de size sormak istiyorum. Kimyasal silaha tepki verildi ama orada kullanılan konvansiyonel silahlar da aynı derecede suç. Sonuçta onlar da adamı öldürüyor, onlar da adamı öldürüyor. Ve yakın geçmişte de yine bu kimyasal silahların kullanımını biz Halepçe'de görmüştük. O Halepçe'den biraz bize bahsedebilir misiniz hocam?
Evet, yani Halepçe tabii ki biliyorsunuz Irak'ta Saddam Hüseyin zamanında yapıldı. Saddam Hüseyin'e baktığımız zaman yani şu andaki Suriye yönetimiyle aşağı yukarı aynı kafada. Çünkü o da Baas Partisi, o da Baas
tabii.
Partisi. Halepçe bölgesine atıyorsun. Çünkü o insanlar orada gerçekten dindardı, ümmetçiydi. Ne Taliban'ın, ne Barzani'nin, ne sosyalist, ne komünist. Bir izmin peşinde değildi.
Sadece Allah yolunda
yaşıyorlar. Sadece Allah yolunda Müslüman dinini yaşamak istiyordu. Ve Saddam onları orada katletti. Aynı Baas Partisi'nin adamı bugün Beşar Esad, yani babası hafızasına baktığınız zaman Hama'daki Müslümanları katletti. Niye özellikle Hama? Çünkü oradan en çok dindar insanlardı. En çok alim, bilim adamı orada yetişiyordu.
Hama'da
yetişiyordu. Onları yok etti. Şu andaki yerde Şam'ın Doğu Guta bölgesine sarın gazı atıldı. Buranın çok fazla bir özelliği yok. Fakat şöyle bir özelliği var. Genelde askerinin daha önceki nizamı Suriye ordusuna askerlik yapıp da şu anda Özgür Suriye ordusuna katılan insanların çoğu bir kısmı o bölgede yaşıyordu. Yani belki böyle bir özelliği olabilir. Yani şu andaki biraz rastgele atılmış bir şey. Yani çok fazla dediğim gibi Saddam gibi Halepçe'deki İslam şeyi burada çok fazla önde değil. Ama burada bir insanlık suçu işleniyor.
Kesinlikle.
O televizyonda gördüğünüz gibi, dediğim gibi hepimizin çocuğu var, çocuk nefes alamıyor yani. İnsan nasıl dayanır buna ya? Yani diğer türlü varil bombasını attığı zaman da yüzlerce insan orada şehit oluyor, ölüyor. Onu belki görmediğimiz için işte istatistik olarak 100 kişi öldü diyoruz. Ama buradaki bu fotoğraflar falan, o görüntüler insan içine dağılıyor. Tabii. Yani Allah yardımcıları olsun.
İnşallah.
Yani hocam, bu şunu gösteriyor ki biz Müslüman olarak bir şekilde, yani evet dua yapmak zorundayız.
Fiili duamızı da ama yapmak zorundayız.
Ama bir şeyler de yani bir birlik bir şey yapmak için de. Tabii. Yoksa bir Birleşmiş Milletler'den bize fayda yok. Ya dünyada yeni bir Birleşmiş Milletler kurulması lazım.
Onu
yeni
da biz
bir dünya
kuracağız
düzeni
inşallah.
Kurulması lazım. İnşallah. Bunun da temelinde adalet olması lazım. Adalet olmadığı zaman işte böyle katliamlar olur.
Tabii. Hocam o zaman genel olarak bir toparlarsak dünyada yaşanan bu sıkıntıların hepsinin çözümü iddiada İslam'dır değil mi Sayın Hocam?
Yani tabii ki bunun başka bir çözümü yok. Ancak tabii şu an iddiada İslam'ı yapacağız ama bugünkü konjonktürel devletlerle bu işi yapacak olsak İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bir teşkilat olur.
Tabii.
Yani komik bir durum olur. Yani ikinci
ve o da
bir,
geçersiz olacak
ikinci
zaten.
Bir bayrak daha asmış olursun. Bu şekilde de biz gerçekten İslam'ı gerçek anlamda bilen, güncel tabirle diyecek olursak humanist olan.
Evet.
Bizim dinimiz, biz insancılız. Bizim kesinlikle. Dinimiz bize bunu emrediyor yani. Katili ötekileştiren değil. Herkesi birleştirebilecek hem Müslümanları hem gayrimüslimler için de eman olabilecek bir birlik olması lazım.
İnşallah.
Bunu ancak adaletli bir şekilde sömürüyü, çünkü bizim dinimizde sömürü yoktur.
İnşallah.
O insanların hakkını adaletinle verebilecek olan Hindu'nun, Budist'in, Şinto'nun, işte Yahudi'nin, Hristiyan'ın hakkını da ancak Müslümanlar verebilir.
İnşallah.
Onu ancak biz koruyabiliriz. Bunun İnşallah. Dışındaki diğerlerin hepsi emperyalisttir. Materyal bir mantıkta baktıkları için. Materyalisttir. Dolayısıyla kendisinin çıkarı olmadığı yere onlar hiçbir zaman müdahalede bulunmaz. Ama Müslümanlar öyle değildir. Müslüman olarak biz onların hakkını savunmak zorundayız. Bu da ancak yani inşallah
Allah nasip eder.
Allah nasip eder. İnşallah gençlerimiz, büyüklerimiz bir şekilde çalışmalar olur. Sadece Türkiye değil, bütün İslam coğrafyasında, diğer coğrafyalardaki insanlar da bize katılarak bu şekilde bir birliktelik olabilir. Yoksa dünya hakikaten kötüye gidiyor yani. Dünyadaki adaleti sağlayacak şu anda kimse yok.
Evet.
Ve herkes güçten yana.
Evet.
Biz güçten yana değil, biz adaletten, haktan, hakikatten yana olmalıyız yani.
Hocam o zaman izninizle ben programımızı sonlandırıyorum bu hafta. Hı. Sevgili izleyenlerimiz, Tarih Sohbetleri programımızın bu haftaki sonuna geldik. Bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Sayın Aslan Bağcı hocamız çok güzel konuştu, bizi çok bilgilendirdi. Kendisine Allah razı olsun diyoruz. İnşallah ilerleyen programlarda hocam sizi tekrar bekliyoruz. Çok güzel oldu. İzleyenlerimizin de çok beğeneceğini düşünüyorum. Hepiniz hoşça kalın inşallah.